Ayrım 8, Fırtına Çocukları, Temos Kornaros, sayfa 96. Yaniçirkas'ın ölümü arkadaşı olan Andon'a ağır bir miras bırakmıştı. Ölen arkadaşını aramızda canlı tutmak kaygısını. Başarabilecek miydi bunu? Bu eli avuca sığmaz genç adam, aramızdan ayrılan o sakin, ağırbaşlı savaşçının üstün niteliklerine sahip çıkabilecek miydi? Onu, öbür arkadaşlara, yokluğunu duymayacakları oranda böyle korkunç bir biçimde hatırlatabilecek miydi? Çok ağır bir sorumluluktu bu ve bu sorumluluk, Andon'un değerini, gücünü, ahlakını tanımlayacaktı. Gerçek kişiliğini belirleyecekti. Genç kuşaklar alanında söz pek geçerli değildir. İş eylem gerekmektedir. Tertemiz, açık seçik bir eylem. En korkunç, en amansız denetlemelere dayanabilecek eylemler gerek. Budur ağır basan genç kuşaklar alanında. Aramızdan ayrılan her arkadaş, bu garip topluluğun yitirdiği bir güç demektir. Genç kuşağın ahlakı da, iyi şeylerin olmasına yardım eden hiçbir gücün yitirilmesine göz yummuyor. Ölüm adaylarını çatısı altında toplayan bu cezaevine ilk ayak bastığım gün, şu aşağıdaki olay karşısında nedenli ürktüğümü hiç unutamayacağım. Genç bir arkadaş, bana dostu olan genç bir ozandan gelen mektubu göstermişti. "Sen de şiir yazar mısın?" diye sormuştum kendisine. "Yok," demişti. "Severim şiiri, bu da bana yetiyor, o kadar. Öylesine bir güç bende ne gezer?" "Ne iş yaparsın sen?" "Öğrenciydim. Lisenin son sınıfı. Alman kuşatmasından sonra dağa çıktım, sonra da hapislik. Burada da ressam olmaya çalışıyorum." Gülümsedim. Gözünden kaçmadı. Alçak gönüllülük numarası yapıp kızarmadı da. Sonra kalkıp eşyalarının bulunduğu yana yöneldi kararlı. Çalışmalarından bir örnek alıp getirecekti. Bu ara arkadaşından gelen mektubu okumaya başladım. Mektubun şu bölümü beni ürküttü. İçinden gelen seslerin ne kadarını anlıyorsun? Senin kendi sesini oluşturan seslerin ne kadarını? Bulacağın sayı, düşüncelerinin aydınlık oranının, yazdıklarına duyduğun sevginin içtenliğinin bir ölçüsü olacaktır. Var olman için kendi içindeki yığınların kıpırdadığını gördüğün anda bencilliğin en ağır safrasını attın demektir. Dar ve kör egondan kurtuldun demektir. Sesleri ayırt etmeye başladığında da sanatına hükmettin, hayatının ve yapıtlarının denetimini yaptın demektir. Şimdi kim olduğunu biliyorsun artık. Dünün, bugünün ve düşlerin, iyi ya da kötü, seslerini bir düzen içinde dile getirebildiğin günde sorumlu bir ozan ya da bir önder oldun demektir. Çünkü ikisi de aynı kapıya çıkar. Elinde bir tomar kağıtla geri dönmüştü. Yanıma diz çöküp kağıt tomarını açmaya başladı. Hepsini göstermek için vakit yok. Neredeyse tekmil zili çalacak. Beğendiğim birini getirdim. Şunu. Konu. Mavi fon üzerine bir servi ağacı. Ağaç yer yer oyuk. Sert bir kayalıktan fırlamış gibidir. Kayalığın yarıklarından çeşit çeşit sürüngenler görünmekte. Yılanlar daha egemen durumda. Boyunları uzamış, dilleri dışarı fırlamış, patlak gözlü, avu ve korku saçan yılan kafaları. Bütün ağırlığıyla üzerlerine çöken ağacın gövdesine ulaşmak, bu gövdeye dişlerini geçirmek çabasında bu yılan başları. İnsan o an ağacın korkunç ve dev gücünün farkına varıyor. Bakışların bir tutsak olmuş, bu dev gövdenin yukarı doğru yükselişini izliyor. Yükseklerde koyu renk yaprakların egemen olduğu yerde bir ürperme. Tüm yerlerin orada gizli randevuları var sanki. Ağaç burada bir doğuşun, bir yeniden doğuşun ışınlarıyla oynaşmakta, cilveleşmekte. Bu serve ağacının alaycı bir tutumu var. Kendisini körpe filizken ısıramayan, ısırmaya zaman bulamayan, böylece boy atmasına, güneşe kavuşmak için aradan sıyrılıp, yücelere erişmesine engel olamayan, kökündeki sürüngenlerle alay ediyor sanki. Şu an ne ağacı, ne tabloyu, ne ressamını, ne de cezaevini görebiliyorum artık. Anılar yine zaman ve mekan örnekleri getiriyorlar bana. Bu anılardan biri, öfke köpüklü, korku uğultulu, dalgaların saldırışına aldırmayan bir burun, sivri bir kara parçası yakalamış getiriyor, karpuz renkli Libya denizinden. Bu deniz benim çocukluk çağımın ilk denizi. Bu deniz o an bana karşı öylesine bir savaş açmıştı ki, amacı beni yenmek, böylece ömrüm boyunca kendisinden korkmamı sağlamaktı. Ömrümün ilk servi ağacını da o burnun en ucunda görmüştüm. Ağaç yükseklere doğru saldırıya geçmişti. Bu yükseklere doğru saldırıya geçen ağaç değil de bendim sanki. bir saldırı, bir haykırış ki denize karşı. Ben mi, deniz mi? Orası belirsiz, hatırlayamıyorum. Hey, sıkıysa gel de bize yetiş bakalım. Ama haykıran ben olsam gerek. Çok iyi hatırlıyorum bu haykırışın ardından işitilen alkış seslerini, birkaç inatçı sözcüğü. Oh ya, beni tutamazsın ya, tutamazsın ya, erişemezsin ya, oh ya. İnatçılık eden, şımarıklık eden işte bu çocuk olmalıydı. Çünkü hatırladığıma göre bu çocuk şöyle sormuştu o zaman. Neler mırıldanıyor öyle Servi? Kıyıyla alay ediyor diye karşılık vermişti dedem. Ve memleketimin, çocukluğumun Servisinin mırıldanışlarıyla şimdi cezaevindeki şu Servi ağacının ürperişleri birbirinin tıpkısı. Bunu kendi kendini yetiştiren ressama söylediğimde, anılarındaki o Servi ağacı çok güzelmiş belli. Belki benimkini beğenmedin de yanına bir ikinci Servi ağacı koymak istedin. Bu işlerin içinden pek çıkamam da, dedi. Sanat yapıtının en belirgin tanımlaması da bu aslında. Her şeyi pek yakına getirir. Uzaklarda nice güzel, nice sağlıklı şey varsa alır da sana ulaştırır. Kendi yaşantını bir sisteme bağlamana, güçlerini derleyip toplamana, yeniden işe başlamana yardımcı olur. Neden seçtin böyle bir konuyu? Yaptın mı bunun denetimini? Hatırlıyor musun? Ha, elbette diyor genç arkadaş. Derin bir soluk alıyor. Sesinin tonu değişiyor. Ağırlaşıyor, yaslı oluyor, çıkıyor bir çocuk sesi olmaktan. Sürdürüyor genç arkadaş. Daha çıktığımda 16 yaşındaydım. Evimizin avlusunda ev halkı uğurlamıştı beni. Şafak vaktiydi. Dedem, babam, anam, iki küçük kız kardeşim. O an içimde bir duygu, dayanılmaz bir istek. Savaş bir an önce bitsin, geri döneyim yuvamıza, bir ıslık çalayım gecenin karanlığı içinden, fırlasın bizimkiler pencereye, gecelikleriyle mahmur, sonra da fırlasınlar dışarı, şu ayrıldığımız avluda buluşalım, kavuşalım birbirimize. Çocukluk işte ne denir? Ama besledim içimde bu duyguyu hep, geri de döndüm hani, geceyi bekledim. Gittim de hani evimize ama yerinde yerler esiyordu evimizin, yok olmuştu evimiz. Yer yarılmış da içine gömülmüştü sanki evimiz. Yanlış mı geldiydim yoksa? Yakın sokaklara daldım, dolaştım. Tanıdık yerler, tanıdık insanlar, tanıdık adımlar. Bir köşe başı, bir dönemeç, 10 adım daha avlumuzda olmalıydım. Ama gene de bulamıyordum evimizi. Savaş alt üst etmiş her şeyi. Sordum birine, bu ev, nun evi değil mi? İdi diye karşılık verdi bir komşu kadın. Ne oldu peki? Canım işte şu gördüğün bombardıman. Kavramıştım durumu. İyi ama ya bu evde oturanlar? Sorduğuna bak. Yıkıkların altında elbet. Altında kaldılar. Açlık insanlarda güç mü koydu ki kazıp da kurtarasın? Kimin nesisin sen? Hiç. Tanrı yolcusu nine. Uzaklaştım oradan. O geceyi garda boş bir vagonda geçirdim. Ertesi sabah yıkılan evimizin yerine gidip bir Servi fidanı diktim, sonra yine ayrıldım oradan. Ama aklım hep oradaydı. İkindi üzeri diktiğim fidanı sulamak için bir daha gittim oraya. Kesmişlerdi Servi fidanını, çukuruna da pislemişlerdi. Yıkık evin temel taşlarına da ağza alınmayacak pis şeyler yazmışlardı. Bu sözlere layıkmış içinden hain çıkaran bir aile, yazanlara göre. Dedikleri hain de benmişim. Yaşlı bir kadın beni tanımıştı, evine alıp olup bitenleri anlattı. Bütün bunları yapanlar komşularınız evladım, koca herifler. Buradan hiçbir yere kımıldamadılardı. Kara borsa bırakırlar mı hiç? Kara borsacılıktan önce sahte ekmek karnesi işine başlamışlardı. Bunlar da vardı ancak. Yıkıkların altından çıkarılan dindaşlarımızı gömmek gücü. Karınları tok, sırtları pek. Ama tam 5 ekmek karnesi vardı ortada evladım. Dile kolay, büyük bir hesaptı bu. Sen dönüp de bunun hesabını kendilerinden soramayasın diye hain dediler sana, anladın mı şimdi? Evinizin yıkıntısından arta kalanları devşirmeye çalıştım. Senin için sakladım onları. Döndüğünde bir şeyler bulasın istedim onlardan. Yaşlı kadın, kırmızı bir kadın bluzunun kolunu, genç bir parmaktan arta kalan bir tırnak, bir çamaşır teknesi ve bir de dedemin piposunu çıkarıp vermişti. Beni gece yarısına doğru bu ana eşyalarının üstüne eğilmiş sayıklar durumda bulmuşlardı. Bu eşyalarla birlikte beni de toplayıp götürmüşlerdi. Sonra da asıl serüven başladı. Sorgular, yargılanmalar. Çamaşır teknesi, kırmızı bluz kolu, kız kardeşimin tırnağı cinayetlerimin kanıtları oldu. Sonra da ölüme mahkum edilip kurşuna dizildim. Ne, kurşuna mı dizildin diye soruyorum genç arkadaşa heyecanla. Evet, anlattığım bu öykü sınıf arkadaşım Yorgin'in öyküsü. Birlikte geçirmiştik savaşın zor yıllarını. Tek sözcüğünü bile değiştirmeden anlattım sana. Kendisi delirmeden önce tıpkı bana anlattığı gibi. Bunları dinleyince ne duyduğunu iyice anlayabilmen için öyküsünü sana ondan dinlediğim gibi birinci kişi olarak anlattım. Hücrede bir deliyle hangi koşullar altında yaşadığımı, soluduğum havayı ancak böyle kavraman mümkün olur diye düşündüm. Yorgen'in monologları sürekli heyecanlıydı. Hapisten çıkacağım, gidip servi fidanını yeniden dikeceğim. Başında nöbet tutacağım, serpilip büyümesini sağlayacağım. Bu oluncaya kadar da dişlerimle, bıçağımla onu koruyacağım. Böyle sayıklardı hep. Neredeyse ben de çıldıracaktım onunla birlikte az kalsın. Stavro Usta kurtardı beni. Tanır mısın Stavro Usta'yı? Eskilerdendir. Tanımıyorum dedim. Burada mı kendisi? Burada, aşağıdaki koğuşta. Yarın tanıştırayım sizi, çok seveceksin. Bana şöyle dediydi o zaman. Cezaevindeki deliler dışarıdakilere benzemez evladım. İyileşebilirler. Ne var ki onların ruhuna götürebilecek bir patika bulabilesin kendine. Bir yere takılı kalmış ruhlarına. Ruhları dış dünyadan kopmuştur onların tümüyle. Aradaki duvarı yıkmak için bütün istekler, bütün dertler el birliği etmiş, durmadan dürtüklemekte. İşte bu heyecan, bu bunalımdan başka bir şey değildir onların deliliği. Yok doktorumuz, biz kendimiz evladım, her şey olmak zorundayız. Doktor, öğretmen, tarihçi, hatta ozan bile, ressam bile. Bak, eğer ona servisinin resmini çizersen rahatlayacak gibime gelir. Belki de tedavisi buradan başlamış olacak. Ona karşı duyduğun sevginin gerçekliği, derinliği de bundan belli olacak. Boş ver bu işteki bilgisizliğine, harcayacağın emeği de düşünme. Ancak böyle yaparsan başarırsın. Boş zamanlarında resim yapmaya çalıştığını görüyorum zaten. Ha, ne dersin, var mısın? Varım dedim. O anın, o garip gerginliğinin etkisiyle duraksamadan. Sonra arkadaşımın başından geçenleri, servi ağacı öyküsünü, ağacın kendisine bütün ayrıntılarıyla düşündüm günlerce. Uğradığı haksızlığı ölçtüm, biçtim. Sabit kalemle çizdiğim ilk servi ağacı tavuk bacaklarına benzemişti. Sonra bunlardan binlercesini çizdim. İnat bu ya. Zorunluk da var bir yandan. Sanki benim kendi yüreğimin içinde bir servi ağacı bitmişti. Soluğum tıkanıyordu. Bu ağacı tasarladığım biçimde kağıt üzerine dökebilirsem ferahlayacağımdan emindim. Sonra da işte şu gördüğün resim çıktı ortaya. Gerçek bir ressam bilmem ne der buna. Ama ne derse desin, umurumda değil. Bir zorunluluk sonucu olarak yaptım ben onu. Stavro Usta resmi görünce kucaklayıp öptü beni. Ben yokken gösterme ona dedi. Belki başka bir şey daha yapmak gerekecek. Bir gün buraya çağırdık arkadaşımı. Uydurma bir de kahve pişirdik. İçmek istemedi. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Kendisi servi ağacını andıran renklerden ya da kokulardan nefret ediyordu. Gene o çok bilinen monoloğuna başlamıştı. Bir aralık, utancından olsa gerek, kahve fincanını dudaklarına getirecek oldu. Bu da kokuyor dedi. Ne kokuyor diye sordu Stavro Usta. Servi kokuyor. Kokan kahve değil, servinin kendisi zaten. Petro oğlum, göster arkadaşına yaptığını. Kağıt ruloyu açıverdim önüne. Yerinden fırladı, ürkerek, sonra derin derin gözlerimin içine baktı, sonra sordu. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Tıpkısı diye bağırdı hayretle. Sonra üstüme atlayıp beni kucakladı. Birlikte ağladık. Gözyaşına hıçkırığa kanmış doymuştu. Sesi kısılmıştı. Uzun bir süre sonra kendine geldiğinde, ''Meğer ne çok seviyormuşsun beni.'' dedi. ''Sev beni, beni sev Petro, emi.'' Resmi alıp kendi hücresine götürdü. Tam 24 saat gizli gizli açıp seyretti. Ertesi gün hücresinden çıktığında yüzü sapsarıydı ama sevinçli görünüyordu. Resmi bulup almasınlar diye saklamam için bana getirmişti. ''Ama canım isteyince gelip göreceğim, bu koşulla.'' dedi. ''Çok rahatlatıyor beni.'' Bu resim arkadaşımın ruhunu tam bir huzura kavuşturmuştu. Ben de rahatlamıştım. Daha da fazlası. Gerçek bir ressam olmak istiyordum şimdi. Bir ressam isterse neler yapmaz, ha? İşte o günden bu yana hep aynı yoldan yürüyerek tüm dertlerimi kağıt üzerine dökmeye çalışıyorum. Bunun bana çok iyi geldiğini görüyorum. Daha sağlam, daha kararlı kılıyor bu iş beni. Daha çok sevebiliyorum, daha beter kin besleyebiliyorum. Bilmem gerçek ressamlar aynı şeyi duyarlar mı? Ama bu böyle değilse ressam olmak istemem. Tam şu yaptığımı istiyorum ben. Arkadaşların çoğunun söylediklerini hep dinliyor, kendimden utanıyorum. Sanatın gerçek görevi üstüne konuşan gerçek bir sanatçının şu sözleri karşısında yüreğimi bunaltan bu utançtan kurtulmak için kendi işime yeni baştan nasıl başlamam gerektiğini bu çocuktan sorup da öğrensem mi diye düşünüyorum. Arkadaşım burada mı şimdi? Bu olaydan bir ay sonra iyileştiğini görünce götürüp kurşuna dizdiler. Vedalaşırken bana şöyle demişti. Sev beni Petro, beni çok sev. Onu öyle seviyor, öylesine anıyorum ki. Sanki hiç ayrılmadı aramızdan, hiçbir şey kaybolmadı kendisinden. Ondan olan her şeyi kendi benliğimde duyuyorum. Ressam gülerek ekledi. Böyledir bu. Bakıyorum gözlerin yaşardı. Eh, rahat edebilirim artık. Günün birinde beni de kurşuna dizerlerse, benim ve onun olan şeyleri sen kendi benliğinde duyacaksın demek. Durum böyle olunca da ölümden neden korkulur anlamıyorum. Ama fazla gevezelik ettik özümüz üstüne gibime gelir. İşim de vardı zaten. Şu gördüğün arkadaş eliyle Andon Bizanis'i gösterdi. Beni bekliyor. Çok eski bir arkadaşını kurşuna dizdiler şu son günlerde. Yiğit bir çocuktu. Adı da Yani Çirkas. Bir başka gün anlatırım onun da öyküsünü. Andon'u bekleyen iş çok ağır. Arkadaşı çok büyük. Çok ağır. Kaldırabilmesi için hepimizin ona yardım etmesi gerek. Yoksa aklını kaçırabilir. Bunun için zaten cezaevi yönetimi de onun peşini bırakmıyor şu son günlerde. Çıldırtmak için. Başka dertleri de var Andon'un dedim. Ama bunları açıklayamıyor. Sırtına yeni yükler yüklemesinler diye. Biliyorum. Anlattı bana öyküsünü. Hepsini biliyorum. İlk tanıştığımızda eli avuca sığmazın biriydi. Şimdi benliğini değiştirmeye, ancak istediklerini hatırlamaya çalışıyor. Bunu da savaşçının kanını ve gücünü geçmiş olaylar sömürüp tükenmesin diye yapıyor. Kurşuna dizilen arkadaşı soğukkanlılık, sakinlik örneği bir kahramandı. Hoşgörülüğü baş döndürücü bir nitelikteydi. Ancak bu nitelikte bir savaşçı, kendi içinden saldıran düşmanla boğuşmak için gerekli gücü kendinde bulabilir. Gerçekten de zavallı Andon, kendisine hep İngiliz uşaklarını, kızıl kıllı domuzu hatırlatan Spiromilos ile aynı siperde nasıl dövüşebilirdi omuz omuza iş başka türlü olsa? Dahası var, Spiromilos'u sevmesi bile gerekli, o eski yaşantılarının etkisinden kurtulup, kişilik değiştirme çabalarında başarıya ulaşabilmesi için, günümüzün kusursuz savaşçılarına benzeyebilmesi için. Genç arkadaş yanımdan ayrılıyor. Yeni kuşağın bu sesi bana tonla bilgi ve akıl bırakıp gidiyor. Ne istediklerini biliyorlar bu çocuklar. Bizden daha da içtenlikli ve çok daha derinden inanıyorlar. Duyularımızı usumuzdan ayırmak isteyen, koyu karanlıkları ateşe verip kül etmek isteyen devlere benziyorlar. Yüzeydekilerle yetinmiyorlar. Şuncacık bir gerçek parçası için yaşantılarının tüm tozlarını yutmaya kararlı bu genç kuşak. 8. ayrımın sonu sayfa 99.